Herkese merhaba. Evrensel'e hoş geldiniz. Son bölümün üzerinden birazcık zaman geçti. Başlarken haftada bir podcast yayınlamayı düşünmüştüm kabaca ama bunun birazcık zor olacağını gördüm. Kendime sadece ne olursa olsun devam etme sözü vermiştim. Onu tuttuğum sürece sorun yok. Burası benim çok sevdiğim bir alan. Kendime böyle bir alan yarattığım için çok mutluyum aslında. Konuşacak, anlatacak çok şeyim var. Birikimlerime güveniyorum açıkçası. Ve her aşamasından keyif alarak yapmak istiyorum bu işi. Zorlantı ile ilgili duyguları buraya bulaştırmak istemiyorum. Yani şu mikrofonu canım ne zaman konuşmak isterse o zaman açayım istiyorum. Buraya kadar dinlediğiniz şey kafamın içindeki bir konuşma, bir monolog da aslında. Umduğumdan fazla ara verdiğim için kendime kızma, karşıt argüman üretme, kendimle anlaşmaya varma aşamalarını içeren. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bu bölümde yaşamaktan bahsedeceğim. Fazla genel bir sözcük biliyorum. Bu yüzden özgürlük alanımı kısıtlıyor. Hem kolaya kaçıp derya deniz bir konu seçmişsin hem de özgürlüğüm kısıtlanıyor diyorsun diyebilirsiniz. Ama bu şey gibi sizden evren hakkında bir sayfa yazı yazmanız istense, astronomi özellikle ilgisi olan biri değilseniz, bir belki iki paragraf sonra tavanı izlemeye başlarsınız. Ama sizden eviniz hakkında bir yazı yazmanız istense zorlanmadan yazarsınız. Sınırların varlığıdır insana öteki yerleri hayal ettiren demiş Murat Gülsoy. Ben de diyorum ki sınırların içindedir hayal gücümüzü besleyen. Bayağı orijinal oldu gerçekten. Yaşam kelimesi bana hep Sisifos'u çağrıştırır. Mitolojiye ilgisi olanlar bilirler. Sisifos antik Yunan'da mütevazi bir kralken Zeus'u kızdırıyor ve sonsuza kadar dimdik bir dağa, kocaman bir kayayı çıkartmakla cezalandırılıyor. En tepeye geldiğinde kaya yeniden düşüyor. Sisyphos tekrar çıkartıyor. Albert Camus gerçekten önemli tek bir felsefe sorunu vardır. O da intihar diyen Fransız yazar. Bundan çok etkileniyor ve Sisyphos Söyleni isimli bir deneme kitabı yazıyor. Albert Camus'a göre Sisyphos mutlu ve bir kahraman. Ve diyor ki bu bir boyun eğiş değil, bir baş kaldırı. İnsan anlamsızlığına ve tüm baskılarına karşın yaşamı yenmek zorundadır diyor. Yani her gün anlamsızlığına rağmen o yataktan çıkıp güne başlamak zorundasın diyor modern insana. Yaşamak yaş almaktan ibaret olmasa da yaşalmak da epey önemli bir konu bence. 19 Ocak doğum günümdü. 27 oldum. Veya bazılarına göre 27'yi bitirdim. Çok fark etmez. Ben doğum günlerine oldum olası çok önem vermişimdir. Yani vardır ya böyle tipler dünya güneşin etrafında bir tur daha tamamladı diye sevinmek ahmaklık falan diyenler. Ya yani onların daha cümlelerini bitirmeden koca koca şey demek istiyorum. Az şey mi? Kutlamak için daha iyi bir sebep göremiyorum ya. Bir yılbaşı var kutlamayı çok sevdim ve doğum günleri. Değil 27, 87 de olsam 87 tane mum üflerken dilek tutacağım. Azimle kutlayacağım doğum günümü her sene. Kutlamak ne kadar güzel bir söz yahu. Yani bir şeyleri onurlandırmayı ifade ediyor. Bir yaşı, bir yılı, bir ilişkiyi. Çocukken hep ara tatile denk gelip sınıfta kutlanamamasını telafi etme çabası olsa gerek. Doğum günlerimin kutlanması benim için hep çok önemli olmuştu. Instagram'da bir post gördüm. İngilizce böyle koca puntolu harflerle şey yazıyor. Olgunluk doğum günde normal bir gün gibi davranmaktır. O kadar katılmıyorum ki. Olgunluk doğum günü başkalarının katılıp katılmamasını önemsemeden kutlamaktır bana kalırsa. 25. doğum günüm manen biraz çetrefilli geçmişti. Endofenera diye bir şarkı var çok severim. Onu Ocak ayı içinde 100 kere dinlemişim o sene. Çeyrek asrı bitirişim biraz sarsmıştı açıkçası beni. Çünkü hayatta ne yapacağımı bilmem gerekiyormuş da bir bok bilmiyormuşum gibi hissediyordum. Büyümekle birden yüzleştiğim bir yaştı benim için 25. Bir de 18 yaşımdayken 25 yaşıma diye baş katıp devasa hedefler koyduğum bir liste geçmişti elime. Şöyle maddeler vardı. 5 dili öğrenmiş ol. Avrupa'yı gezmiş ol. Hep hayal kurmayı çok seven biriydim. Ve bu kendimde asla değiştirmek istemediğim bir özellik. Bu yüzden 18 yaşındaki Merve'ye bu kadar büyük büyük hedefler koyup beni küçük düşürmeye ne hakkın vardı diye kızmak şöyle dursun, biraz mahcup hissetmiştim. Ve şimdi de 25 yaşındaki Merve'ye anlamsız bir bunalımla zaman kaybettin diye kızmak şöyle dursun, bir şefkat hissediyorum. Bir arkadaşım çocukluğuna ait günlüklerini okuyamadığını söylemişti bana ve çok şaşırmıştım. Çünkü ben çok severim kendi eski günlüklerimi okumayı. Üzüntü ve öfke duyuyormuş okuyunca. Ben eski kendime baktığımda içimde en yoğun beliren duygu şefkat. Ve ileriki yaşlarımda da sarıp sarmalayacağım 27 yaşıma omzumu öpüp tüm geçmiş yaşlarıma teşekkür ederek girdim bir yolculukta. Dedemin cenazesi için gittiğim şehirden dönerken. Dedem vefat etmiş, sen yaş almanı mı kutladın diyebilir zihninizden bir ses. Evet, açıkçası doğum ve ölümün bende uyandırdığı hisler benzer yaşamaya dair. Dedem muhteşem bir insan. Tanıdığım en çalışkan, gerçekten çok zeki, çok dürüst bir insandı. Onu tanımış olduğum için, onun genetik mirasını taşıyor olduğum için çok mutluyum. Ama açıkçası ölümüne çok üzülmedim. Yaşlı ve hasta bir adamın fiziksel acı çekiyor olup var olması ölmesinden evla gibi gelmiyor bana. Böyle düşünmemde mesleki deformasyonun da etkisi olabilir tabii. Bir acil hekim olarak hemen her yaştan insanın ölümüne şahit oldum. İnsanların ölümden çok korkmasının ve ölümü çok büyütmesinin iki sebebi var bence. Birincisi, ölümden sonra ne olduğuna dair kesin bilgimizin olmayışı. İkincisi, ölüm gerçeğinin bizi kıyısında durduğumuz yaşamın ortasına itmesi. Ölümden dönen insanların hayatlarını daha anlamlı kılma çabalarının tesadüf olduğunu söyleyebilir miyiz? Irvin Yalom neredeyse tüm kitaplarında ölüm korkusunu işlemiş bir psikiyatrist. Günübirlik Hayatlar diye bir kitabını okudum son zamanlarda. Tamamen ölüm korkusunu anlatıyor. Kendi ölüm korkusunun yoğunluğunu da gizlemiyor. Ve ölüm korkusunun aslında yaşamak korkusu olduğunu savunuyor. Bana epey ilginç gelen bir şeyden başka bir kitabında, Aşkın Celladında bahsediyor ve diyor ki ölüm korkusu herkeste var. Ama bu başa çıkılamayacak kadar yoğun bir kaygı barındırdığından bilinç dışı ölümün çağrıştırdığı dehşeti saf dışı bırakıyor. Hayatın boyunca bir ya da iki kere gerçekten karşılaşıyorsun bilinç dışının bu bölümüyle. Ölüme yakın bir deneyim yaşadığında veya sevdiğin biri öldüğünde. Ben bunu okuyunca gerçekten kendi üzerimde çok düşündüm. Bu korkuyu taşıyor muyum diye içime baktım. Bulamadım. Bunda ölüm sonrasıyla ilgili keskin inançlarımın olmayışı da etkili olabilir. Ben bu tarz konulara oldum olası çok meraklıyımdır ve ne bulduysam okurum, izlerim. Bir kitap önereceğim burada. Many Lives, Many Masters. Birçok yerde Türkçesi olmadığı için bu kitabın İngilizce ismini söyledim ama Türkçesini bulabilirseniz de birçok yaşam, birçok üstat. Bu kitabın yazarı erken çocukluk anılarını hatırlaması için hipnoz yaptığı bir danışanının eski yaşamları hatırlamasından ve seansların bu önceki yaşamlarını keşfedişle ilerlemesinden bahsediyor. Okuması çok keyifli. %100 inanmak zorunda değilsiniz ama bence okuyun. Sen inandın mı derseniz hayır. Ama bunu bir pencere açmadığında söyleyemem. Zaten %100 katılmak zorunda değiliz her görüşe. Ama senin düşünmediğin bir yerden düşünebilen ve acaba dedirten herkes, ama herkes dinlemeye değer bence. Yani ön yargılı olmayın demek istiyorum. Diğer konu reenkarnasyon konusu. Bu konuda okumayı da çok seviyorum. Ortaokuldaki edebiyat öğretmenime sevgiler. Kendisi bu konuyu dönem ödev olarak vermişti bana. Ben de renkli kocaman kartona gazetelerden, dergilerden bulduğum haberleri kesip yapıştırarak, simli kalemlerle Google'dan kopyaladıklarımı yazarak da olsa bu sayede öğrenmiş ve o zaman bile çok keyif almıştım. Bu benim yahu keşke mümkün olsa dediğim ama maalesef aklıma hiç yatmayan bir konu. Bir kere yetkililere şunu sormak istiyorum. Bunca insan nereden reenkarne oldu? Yani yeryüzündeki insan sayısının şimdikinin 500'de biri olduğu dönemlerdeki tüm ruhların reenkarne olduğunu varsayarsak, bunların şimdiki insanlara pay edilmesi için bölünmesi gerekiyor. Yani ruh kırıntıları mı var bizim içimizde ruhlar yerine? O yüzden mi bu kadar boş ve eksik hissediyoruz der. Burada şey diyebilirsiniz. Hayvanlar da reenkarne oluyor veya biz de hayvanlara reenkarne oluyoruz. Bu yüzden insan sayısıyla birebir ilişkili olmak zorunda değil gibi bir şey söyleyebilirsiniz belki ama yine de aklıma yatmıyor. Bu çok eski bir inanış. Pisagor ve Platon da ruhların göçü kavramından bahsetmişler eski çağlarda. Reenkarnasyonla ilgilenen çalışmalar hep önceki hayatında X kişisi olduğunu iddia eden bir çocuğu merkez alıyorlar. Çocuk diyor ki mesela ben Ahmet, Mehmet isminde biriydim. Karım vardı, ismi şuydu. Şu şekilde öldüm. Araştırıyorlar, hakikaten öyle bir insan yaşamış ve çocuğun dediği şekilde ölmüş ve hatta ölüm şekliyle ilintili bir de doğum lekesi oluyor genelde. Başından vurulduysa başında, boğularak öldüyse boğazında gibi. Tabii bunu sabote edenler de var. Yani sekonder kazanç sağlamak için ben eski hayatımda önemli biriydim. Amerika eski devlet başkanıydım veya düşen savaş uçağının pilotu bendim gibi şeyler söyleyenler de olmuyor değilmiş. Ian Stevenson bu konuyla ilgili çalışmalarını yürüten en bilinen isim ve kendisi diyor ki kişilerin sekonder bir kazanç amacı güderek mi, yani ilgi çekmiş ve duyulmuş olmak için mi böyle söylediklerini anlamanın yolları var. Nitekim kendi yaptığı testlerle bir kanaate varabildiğini söylüyor. Bir sürü farklı teori var ölümden sonrası ile ilgili ve birçoğunun ortak noktası ruhun varlığını devam ettirdiğine dair inanışlar olmaları. Saramago'nun Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş adında bir kitabı var. Ölüm bir ülkeye uğramayı bırakınca neler oluyor onu anlatıyor. Şey dermişim, Saramago simyacılara ayar veriyor. Yüzyıllarca uğraştınız ölümsüzlük iksirini bulmak için. Bulsanız ne olacaktı? Alın bakın diyor. Şaka bir yana çok güzel bir kitap. Ölüm güzellemesi yapacak değilim. Okuduktan sonra siz yaparsınız nasıl olsa. Benim bir parçam da ruhun bir şekli olmasa da varlığı olduğuna inanıyor. Ruh veya bilinç ne derseniz artık adına. 21 gram teorisini biliyorsunuzdur. İnsanların öldüklerinde 21 gram hafiflediklerini öne sürüyor. Yani ruhun bir ağırlığı var diyor. Aynı isimli bir film de var bu arada. Hayatınızın depresif bir dönemindeyseniz, bir yakınınızı kaybettiyseniz, ölüm üzerine kafa yorup anksiyetelerle boğuşuyorsanız izlemenizi tavsiye etmem. Ama ya benim keyfim çok yerinde, rahat batıyor. Şöyle bir film izlesem de ağırlaşıp göğsüme otursa diyorsanız açıp izleyebilirsiniz. Çok bilindik bir film bu arada. Titanic'i önermek gibi bir şey oldu, farkındayım. Ama belki henüz izlemeyenler vardır ve bakmak isterler. Hatta ben de tekrar izleyeyim bir ara. Filmi kaçırmak istediğimden değil de düşüncelerimin demlenmesine yardımcı olsun diye. Zaten keyfin kaçması o kadar kolay bir şey ki. İnsan beyni negatife çok kolay çekiliyor. Evrimsel sürecin bir getirisi bu. Savaşlarla ve tehlikelerle boğuşan atalarımız bizlere nur topu gibi anksiyeteler, şüpheler, mutsuzluklar miras bırakmışlar. Kaç yüzyıl önce atalarımın yaşadığı savaştan dolayı mı negatif biriyim? Post-it'e latte yazıp aynaya yapıştıran influencerlar bu yüzden mi kendilerine pozitif vibes veren şeyleri hatırlatmak zorunda kalıyorlar? Ne alaka diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, büyük oranda bu yüzden. Tabii ki genetik mirasınız size en yakın atalarınızla, yani anne babanıza daha yakından ilişkili. Ama toplumsal bilinçaltı veya kolektif bilinç dışı diye bir şey de var. İlk olarak okumayı en sevdiğim psikiyatristi Jung'un tanımladığı bir kavram. Evrimleşen sadece bedenlerimiz değil diyor Jung. Ruhlarımız da evrim geçirdi ve geçmiş yaşamlarla ve deneyimlerle zihnimiz aracılığıyla bağlantıda kalıyoruz. Mesela tam uykuya dalacakken düşüyor gibi hissederiz ya bazen. Bunun sebebi atalarımızın ağaç kovuklarında uyuduklarından düşme korkusu yaşamaları. Dolayısıyla zihin evrimini tehlikeyle mücadele etmek konusunda geçirmiş diyebiliriz, mutlu olmak konusunda değil. Bu yüzden mutsuz olmak bana kolaycılık gibi geliyor. Ben iyi bir Twitter kullanıcısıyım. Şöyle tweetler vardır mesela, senelerdir atılır, senelerdir binlerce kişi tarafından beğenilir. Bugün de ölmedim. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Beni dışarı çağırmayın, evde dümdüz yatacağım. Ana tema vasatlık ve bomboşluk. Peki neden bunca insan beğeniyor bu basitlikte tweetleri? Çünkü kendilerini görüyorlar ve tembelliklerini haklı çıkarabiliyorlar. Amaçsızlıklarına ortak bulabiliyorlar. Bunları varoluşsal krizler sanıyorlar. Değil kardeşim. Cioran varoluşsal krizlerinden Çürümenin Kitabı gibi bir eserle çıkmış. Schopenhauer gibi pesimist bir adam mutlu olma sanatı diye kitap yazmış. Sen ne yaptın? Ben varoluşsal sancılar çekiyorum. Hayır, çekmiyorsun. Kolaya kaçmayı seviyorsun ve tembelliğini mutsuzluk maskesiyle gizlemenin seni olduğundan daha anlaşılabilir ve sevilesi gösterdiğini düşünüyorsun. Majör depresyonu tabii ki ayrı tutuyorum burada. Gerçekten acı çeker ve gerçek bir boşluk ve anlamsızlık hissiyle boğuşur majör depresyonlu birey. Ve sıkı bir takip tedavi gerektirir. Suistel düşünceleri varsa yatırmak gerekir. Sözlerin popüler olduğu için mutsuz olan, yani mutsuzluk popüler olduğu için mutsuz olan ve hiçbir şeyden keyif alamıyorum şımarıklığının kendisini havalı gösterdiğini düşünenlere. Açıkçası ben çevremde pek negatif insan barındırmıyorum, sevmiyorum. Sen hep mi pozitifsin derseniz Pollyanna'dan halliceyim. Bu dünyanın bazen ne kadar boktan bir yer olabildiğinin farkında olmadığımı göstermiyor. Benim de başıma kötü şeyler geliyor. Ben de haksızlıklarla mücadele ediyorum ama her seferinde bir seçim yapıyorum. Bilinçli bir seçim. Schopenhauer'dan bir alıntı yapacağım. Bir dahinin başına gelen son derece ilginç bir olay, boş bir kafa için gündelik hayatın yavan bir sahnesi olacaktır. Birçok şey çıkarılabilir bu cümleden. Ben şunu söylemek istiyorum. Olay başımıza ne geldiği ile ilgili değil aslında. Bizim onu nasıl yorumladığımızla ilgili. Hep mutlu mu olalım, ne diyorsun şimdi derseniz, hayır, hep mutlu olalım demiyorum. Aksine tabii ki her duyguyu yaşamaya ve konuşmaya izin verelim diyorum kendimize. Bu çok büyük eksiklik bizim toplumumuzda. Yabancı dizilerde nasıl hissettiğin sorusunu ne kadar çok duyduğumuzu fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Şunu da fark ettim. Türk yapımı işlerde duygular sözlerden ziyade bakışın, gülüşün, başını öne eğmenin, omzunu kaldırmanın, yani davranışın mimiklerin arkasına gizlenmiş oluyor. Neden? Çünkü konuşmaya alışık değiliz. Bu sana nasıl hissettirdi? Daha çok sormamız gereken bir soru birbirimize. Çünkü sırf tanımlanamadıkları için külçelerce ağırlık olup prangaya dönüşen duygular var. Halbuki konuşulsa su baloncuğuna parmağın ucuyla dokunmuşsun gibi birden yok olacak. İzin verdiğim sürece duygular geçerler. Her şey gibi geçiciler. Hayatın kendisi de öyle. Duyguları daha az önemli yapmaz. Hayatı da, ilişkileri de öyle. Geçici olduklarını bilmek onlara ayrılan vakti kıymetli yapar. Neyse, dağıtmayayım. Demek istediğim şey şu. Mutsuz olmak bu kadar kolayken, bunu maharet gibi sahiplenen ve hatta belki de içten içe mutsuzluğundan ötürü çektiği acıların karşılığı olarak hayattan karşılanamaz beklentilere giren, yine de olmayınca zaten ben de şans olsaydı diye başlayan cümleler kuran insanlara madalya falan verilmeyecek. Kıyamam, al bu da senin o hep düşlediğin ev, araba, beyaz atlı prensin demeyecek hayat. O yüzden vazgeçin ve kendi sorumluluğunuzu alın. Sana ne demeyin, bir insan bütün insanlığın özetidir. O yüzden bana çok şey. Ben yeni tanıştığım insanlara şanslı mısındır diye sorarım mesela. Aslına bakarsanız şansa pek inanmam. Bu onların hayat görüşleri hakkında kendimce fikir edinmek için sorduğum bir soru. Aynı soru bana sorulursa çok şanslı olduğumu söylerim. Şanssız olduğunu iddia edenlerin bunu gerçekten deneyimlediklerini veya kendilerine deneyimlettirdiklerini net olarak gördüm. Herakleitos'un dediği gibi karakteriniz kaderinizdir. Şahsen çok şanslıyım demenin de bir sürü faydasını gördüm. Genelde işleri en hızlı, en sorunsuz ilerleyen benimdir bir grupta. Olmayacak gibi görünen şeylerin oluverdiği ve yolumu açtığı çok olay yaşadım. Her şeyin yolunda gitmediği zamanlar da oluyor tabii. Çok sevdiğim bir deyiş var. Başa gelen talihsizliği çabuk kabullenmek. Gerçekten çok anlamlı geliyor bana. Talihsiz şeyler yaşadığında bunu olduğu gibi kabul et değil bu. En azından benim anladığım öyle değil. Vay bu benim başıma nasıl geldiği bırakmak. Nedeni bırakıp nasıla geçmek, ne yapabilirimi düşünmek. Ben hep hakkını arayan, savunan biri olmuşumdur. Tabiri caizse kaderim hiç demem. Yapabileceğim ne varsa yapar sonuna kadar uğraşırım, mücadelemi ortaya koyarım. Ama bu süreci de bu benim başıma nasıl gelirle heba etmem ve uğraşlarıma rağmen de olmazsa olmamasının kendim için daha iyi olduğuna kalpten inanırım. Oldukça pragmatist bir insanım, evet. Evet, daldan dala atladığımız bir bölüm oldu ve sonuna geldik. Yine kendi yazdığım minicik bir yazıyla bitireceğim. Keyif aldıysanız Evremsel'i takip edebilirsiniz. Bana Instagram'dan evremcilik kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Üfle, bütün mumlar sönsün. Üfle, hayatının filmi zihninde dönsün. Bazı senler sevinsin, bazısı üzülsün. Anılarına bir uzak, anı olmaya bir yakın. Yanında sevdiklerin Hepsi elini tutsun. Kalbinde biriktirdiklerin ruhunu avutsun. Dünyanın bir kere daha dönüşü sana uğur olsun. Kutlu olsun.